Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 6.
3. Bölüm, Bolu Yollarında. Tabiat kış uykusundan tamamen uyanmış, bahar bütün ihtişamıyla yeryüzünü güzelliklere boğmuştu. Dağlar, ovalar, tarlalar zümrüt gibi bir yeşilliğe bürünmüş, bu yeşil örtü arasında erimiş olan karın rengini hatırlatmak istercesine bembeyaz papatyalar öbek öbek etrafı kaplamıştı. Sabahın erken saatlerinde Ankara'dan yola çıkan Haydar Ağa'nın otobüsü bozuk yollarda yalpalayarak sallana sallana yol almaya çalışıyordu. Haftada sadece bir gün Ankara-Bolu arasındaki ulaşımı sağlayan yegane araç olan kamyondan bozma otobüs yoldaki çukurlara girip çıktıkça yolcular hop oturup hop kalkıyorlardı. Otobüsün ahşap karoserinin çıkardığı gıcırtılar, fitillenmemiş camların şangırtısı, motorun gürültüsüne eklendikçe her biri başka bir telden çalan, bozuk bir orkestradan çıkan acayip bir müzik gibi yolcuların kulaklarını tırmalıyor, dışarıdaki tadına doyulmayan tabii güzelliklerle bir çelişki oluşturuyordu. 32 kişilik otobüsün bu seferinde sıradan yolcuların yanı sıra farklı oldukları her hallerinden belli insanlar da göze çarpıyordu. Ertesi gün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden başlayacak olan Neşet Naci Arzan davasının duruşmasını takip etmek için gelen Ulus Gazetesi muhabirleri Kemal Baloğlu, Gazanfer ve daha önemlisi Reşit'in annesi Kamuran Hanım da otobüste bulunuyorlardı. Otobüs Ankara'dan ayrılalı bir hayli olmuştu. Kızılcahamam'a varmak üzereydi. Gazetecilerden biri yanında oturan Kamuran Hanım'a, "Bakınız buraya karga sekmez derler, çok virajlı ve tehlikeli bir yoldur," dedi. Gerçekten de bir patikadan farksız olan ana yol 90 derecelik virajlarla aşağıya doğru uzanıp gidiyordu. İki arabanın zor sığdığı bu yolda karşıdan gelen bir kamyon otobüsü sıyırırcasına geçerken herkesin yüreği ağzına gelmişti. Bereket yoğun trafik olmadığından böyle durumlarla fazla karşılaşılmıyordu. Herkesin elleri yüreklerinde geçtikleri karga sekmezden sonra iki tarafı çam ağaçları ile kaplı Kızılcahamam'a varınca yürekleri ferahladı. Ancak otobüs yolcuları yine de rahat değillerdi. Otobüsün kanepe şeklinde sıralanmış oturacak yerleri çok dar olduğu için yolcular balık istifi gibi üst üste yığılmış şekilde hiç kıpırdamadan oturuyorlardı. Bırakın asfaltı, stabilize bile olmayan şose yolda bir kasise girmeden veya bir hendek atlamadan bir kilometre bile ilerlemek mümkün değildi. Bu bozuk yolun sebep olduğu sarsıntılar yolcuların içini dışına çıkarıyordu. Otobüsün camından çamların arasında hala erimemiş öbek öbek kar yığınlarını seyreden Kamuran Hanım'ın düşünceleri geçmişe dalıyor, hayalinde acı tatlı bir sürü anı canlanıyordu. Daha Reşit'e hamileyken kocası şehit düşmüş ve genç yaşta dul kalmıştı. İkinci evliliğinden de bir kız çocuğu dünyaya getirmiş olmasına rağmen mutlu olamamış, kocasından ayrılmıştı. Bu kadar sıkıntılı ve mutsuz bir ömür geçirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de karşısına biricik oğlunun derdi çıkmıştı. Yanında oturanlardan birinin Bolu'ya yaklaştık demesi üzerine Kamuran Hanım hayallerinden uyanıp etrafındaki yemyeşil çam ormanlarını görünce içine bir ferahlık geldi. Aşağı yukarı aynı saatlerde Ankara'dan hareket eden bir taksi de aynı yollardan kıvrıla kıvrıla tozu dumana katarak Bolu'ya doğru yol alıyordu. O arabada da bir başka anne vardı, Haşmet Orbay'ın annesi Mediha Orbay. Kaderin cilvesi olarak her iki anne de aynı amaç uğruna aynı istikamette yol alıyorlardı. İkisi de oğullarını kurtarmak için Bolu'ya sanki bir meydan savaşı vermeye gidiyorlardı. Taksideki anne otobüstekine göre daha konforlu bir şekilde seyahat ediyordu. Ancak Reşit'in annesi Ankara Mahkemesi'nin kararının bozulması ve davanın Bolu'ya nakledilmesi sebebiyle biraz daha huzurlu ve rahattı. Sanık avukatları mahkemede mücadele verirken sanık anneleri de dışarıda mücadele vereceklerdi. Taksideki ikinci yolcu nişanlısı Haşmet'i kurtarmak için savaşa girmeye hazırlanan Müşerref'ti. Kaderin başka bir cilvesi Haşmet dolayısıyla birbirine düşman kesilmiş iki kadını şimdi müttefik olarak aynı safta savaşmaya sevk etmişti. Otomobildeki üçüncü yolcu ise Haşmet Orbay'ın yeni avukatı Feridun Söğütlügil idi. Söğütlügil orduda muvazzaf binbaşı rütbesinde bir hakim subay iken bu davayı üstlenmek için avukatlığa soyunmuş, Altemur Kılıç'ın kayınpederi olan amiri Albay Vahit Esirgemez'in "Oğlum bu karışık bir iş, başını derde sokacaksın" şeklindeki uyarısına rağmen Haşmet Orbay'ı savunmaya karar vermişti. İkbal görmüş saraylarda köşklerde yaşamış ve halen de Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın eşi olan Mediha Hanım, "Böyle dar ve tozlu yollarda benim ne işim var?" diye düşünüyor ve geçmiş hayatı acısı tatlısı ile sinema filmi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Günün üzüntüsünden olacak geçmiş zamanı hayal ederken mutlu günlerinden daha çok sıkıntılı, acı günlerini hatırlıyordu. Balkanlarda geçen çocukluk ve gençlik yıllarını, Adana valisi Cevdet Tahir'le olan ilk evliliğini, bu evlilikten olan oğlu Orhan'ı düşündü. Vali esasında çok iyi bir insandı, ancak kendisine göre değildi. O Medya Hanım'ın heyecanlarına, coşkularına ve beklentilerine cevap verebilecek özelliklere sahip değildi. Bütün bu iyi ve kötü anılarının içinde 1918 yılının 8 Kasım'ını 9'una bağlayan gece hiç hatırından çıkmıyordu. O gece sise benzeyen sinsi bir yağmurun altında Kuruçeşme'deki ağabeyi Enver Paşa'nın yalısı önündeki rıhtımda 9 kişi bekliyordu. Bunlardan 3'ü İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 3 kudretli paşası olan Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa'ydı. Hepsinin de ellerinde bavulları vardı. Aralarındaki tek kadın ise Medya Hanım'dı. Paşalar hareketlerinin gizli kalabilmesi için valizlerini uşaklara taşıtmamışlar, bizzat kendileri getirmişlerdi. Enver Paşa Kuruçeşme sırtlarındaki orman içinde bulunan köşkünden ayrılırken onu uğurlamak üzere rıhtıma kadar gelmeye gücü yetmeyen karısı Naciye Sultan'a ve 1 yaşındaki kızı Mah Beyker'e köşkle veda etmişti. Kız kardeşi Medya Hanım ise son saniyeye kadar paşanın yanından ayrılmamıştı. Enver Paşa ile 7 arkadaşını taşıyan motor uzakta bir siluet halinde duran Alman denizaltısına varıncaya kadar yaşlı gözlerle motoru takip etmiş ve gözden kaybolduklarında hıçkırıklarla dönmüş Naciye Sultan'ın boynuna sarılmıştı. Bu Medya Hanım'ın paşayı son görüşü olmuş, ondan sonra onun Rusya'daki, Azerbaycan'daki, Orta Asya'daki maceralarını heyecanla takip etmiş, neticede ağabeyinin Tacikistan'da 25 atlı müfrezesiyle Bolşevik mitralyözlerinin üzerine kılıcını çekerek hücum etmesi esnasında şehit olduğu acı haberini almıştı. Bu sırada yanlarından tozu dumana katarak arabaya sürtünür gibi geçen bir kamyon Medya Hanım'ı hüzünlü anılarından ayırdı. Motorun gürültüsü bozuk yolların sarsıntısına ilaveten şimdi başka bir sıkıntı da başlamıştı. Geçilen yollar daha önce yağmış olan yağmur dolayısıyla ıslaktı. Halbuki yolun bu bölümüne yağmur düşmemiş bulunduğundan önden giden veya karşıdan gelen araçların kaldırdığı toz bulutu olduğu gibi taksinin içine doluyor, yolcuların boğazını tıkıyordu. Otobüs gerçekten insana azap veren azap deresini geçtikten sonra nihayet Gerede'ye gelebilmişti. Burada benzin almak, yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak ve öğle yemeği için yarım saat mola verildi. Cendereden kurtulmuş gibi otobüsten inen yolcular toza bulanmış üstlerini başlarını silkeleyerek boğazlarına dolan tozu temizlemek için çeşmelere koşuştular. O devirde benzin istasyonları ve pompaları bulunmadığı için otobüste bulunan yedek bir teneke benzin depoya boşaltılınca etrafı bir benzin kokusu kaplayıverdi. Acıkmış olan yolcular da otobüs yazıhanesinin karşısındaki üstü muşambalarla kaplı masaların bulunduğu bir aşçı dükkanında tas kebabı, kuru fasulye, pilav ve yoğurttan ibaret menü ile karınlarını doyurdular. Bazı yolcular ise yandaki kahvehanede çaylarını içtikten sonra otobüse döndüler ve zorlu yolculuk tekrar başladı. Otobüste sabırsızlanan bir yolcu Bolu'ya kaç saat sonra varabileceklerini sorunca otobüs şoförü Haydar Ağa gayet rahat ve kendinden emin bir şekilde "Allah'tan bir şey olmazsa hava kararmadan varırız" dedi. Aynı sabah Arifiye'den Bolu'ya gitmek üzere emniyet otobüs işletmesine ait başka bir otobüs daha kalkmıştı. Bu otobüs Ankara otobüsüne nazaran biraz daha konforluydu. Hiç değilse oturacak yerleri kanepe değil koltuk şeklindeydi ve camları şangırdamıyordu. Üstelik hiç durmadan çalan bir radyosu bile vardı. Bu otobüste de alışılagelmiş yolcuların dışında giyim ve kuşamlarıyla farklı oldukları hemen göze batan insanlar vardı. Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı, Yeni Sabah gazetesinden Yalçı Duraz, Tasvir'den Kadri Kayabal, Vatan'dan Rıfat Ekinci, Büyük Doğu Mecmuası'ndan Ferdi Öner ön koltuklarda etrafı kolaçan ediyorlardı. Bu otobüste de yolculuk şartları Ankara otobüsünden farklı değildi. Dolambaçlı, daracık, bozuk yollar, insanın boğazında düğümlenen toz bulutları, yolcuların içini dışına çıkaran sarsıntılar ayrıydı. Yalnız İstanbul yolcuları diğerlerinden biraz daha şanslıydı. Çünkü bunlar İstanbul'dan Arifiye'ye kadar nispeten rahat bir şekilde trenle gelmişlerdi. Bu yolcularda Düzce'de yemek molası verildikten sonra yolculuğun en zorlu bölümüne başlamışlardı. Bolu Dağı'nı tırmanmak tam 1 saatlerini almıştı. Otobüs bazı virajları alabilmek için manevra yapmak zorunda kalıyor, bazı dik yokuşları tırmanırken 1. viteste bile zorlanıyordu. Araçlar dar virajlarda birbirlerine yol vermek zorunda kalıyorlardı. İstanbul otobüsü Bolu'ya daha önce gelmişti. Otobüs belediye meydanında durur durmaz yolcular eşyalarını bile almadan belediye oteline koşuştular. Çünkü Bolu'da kalınabilecek tek otel belediye oteliydi. Belediye binasının Süreyya Oteli pek kalınacak gibi değildi. Bunların dışında Beyazıt Camii yönünde Çukurhan, Hacı Dehrihan gibi konaklama yerleri vardı. Ama mecbur olunmadıkça bunlar şehir yaşamına alışık kimselerin beğeneceği yerler değildi. Bu bakımdan İstanbul'dan gelen yolcular belediye otelinin odalarını bir anda paylaşıverdiler. Alacakaranlık çöktüğü sırada Ankara otobüsü de Bolu'ya girdi. İki yanında tek katlı ahşap evlerin sıralandığı Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarda yokuş aşağı inen otobüs acı bir frenle belediye meydanında durdu. Belediye otelinde yer kalmadığını anlayan yolcular Süreyya Oteli'ne gitmek zorunda kaldılar. Ancak Kamuran Hanım kendisini Bolu'ya getiren otobüsün sahibi ve şoförü Haydar Ağa'nın evinde misafir edildi. Taksiyle gelen Medya Hanım, Müşerref ve Feridun Söğütlügil ise orman işletmesine ait lojmanlara yerleştiler. Bütün gün süren yorucu yolculuktan sonra kendilerini ikişer üçer kişilik odalara atan insanlar, boğazlarına, burunlarına kadar dolan tozları olabildiğince temizledikten sonra soluğu belediye otelinin altındaki Kemal Gökçesu'nun işlettiği Uğur Lokantası ile Şükrü Usta'nın Lezzet Lokantası'nda aldılar. Seçkin misafirlerin geleceğini tahmin eden lokantacılar o gün menülerini zenginleştirmişler, kuru fasulye, pilav, çorba, ıspanak gibi günlük yemeklerin yanına tas kebap, mudurna helvası gibi özel çeşitler eklemişlerdi. O tarihlerde mevsim dolayısıyla patlıcan, taze fasulye, domates, salatalık gibi sebzelerin bulunması imkansızdı. Salata yerine ise müşterilere kıştan kalma turşu, taze soğan ve yoğurt ikram ediliyordu. Yemekten sonra bazı yolcular Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış olan tarihi tabaklar hamamına koştular. Bir kısmı ise lokantanın yanındaki kahvehanede çay ve kahve içmeyi tercih ettiler. Bolu halkı bir anda şehirlerini dolduran bu misafirlerini merakla seyrediyordu. Yorgun ve bitkin düşmüş olan bütün yolcular dinlenmek ve bir an evvel uyumak için erkenden odalarına çekildiler. Ancak odalarda onları nahoş bir sürpriz bekliyordu. Işıklar sönüp herkes yorganını başının üstüne çektikten sonra daha uyumaya fırsat bulamadan acı acı kaşınmaya başladılar. Yol boyunca toz ve sarsıntıdan harap olmuş, gözlerinden uyku akan gazeteciler, avukatlar şimdi de tahta kurları ile bir savaşa girişmişlerdi. Geç vakitlere kadar süren bu savaştan bitkin düşen yolcular sabaha karşı ancak gözlerini kapatabilmişlerdi. Yargıtay kararı ile Bolu'ya nakledilen Doktor Neşet Naci Arzan'ın öldürülmesi davasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmadan önce adliye önüne büyük bir kalabalık yığılmıştı. Herkes içeri girip davayı izleyebilmek ve sanıkları görebilmek için birbiriyle itişip kakışıyordu. Ancak bu kadar insanı mahkeme salonunun alması mümkün değildi. Bu bakımdan valilik daha önce tertibat almış, polis ve jandarma ile adliyeyi kordon altına aldırmıştı. Saat 10.30'da her iki sanık da jandarmalar arasında salona getirildiler. İkisi de lacivert elbise giymişti. Reşit Mercan'ın sakin ve rahat görülmesine karşın Haşmet Orbay heyecanlı ve endişeliydi. Hakimler heyeti Mustafa Pekiner'in başkanlığında Behçet Baran ve Cevat Selçuk'tan oluşmuştu. İddia makamında ise savcı Zahit Tor vardı. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce duruşmaya gelmemişti. Doktorun veresesine avukat Rauf Taner temsil ediyordu. Savunmada ise Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil ile Reşit Mercan'ın avukatı Celal Yardımcı yerlerini almışlardı. Dinleyiciler arasında Reşit'in annesi Kamuran Hanım göze çarpıyor, bir gün önce Bolu'ya gelmiş bulunan Haşmet Orbay'ın annesi ve nişanlısı Müşerref ise görünmüyorlardı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bir saat süren bozma kararının okunmasından sonra Yargıtay Genel Kurulu kararı da okundu ve savcının bu kararlara uyulmasını talep etmesi üzerine mahkeme de talep doğrultusunda kararını verdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Pekiner Reşit'e sordu. Tahkikatın genişletilmesi hakkında bir talebin var mı? Reşit ayağa kalkarak heyecanla ve yüksek sesle bağırdı. Var efendim. Artık hakikatler karanlıktan sıyrılmalıdır. Artık her şeyi olduğu gibi söyleyeceğim. Ankara savcısı Kemal Bora beni gece saat 4'lere kadar küçük bir odaya hapsetti. Bu tecrit 4 gün 4 gece sürdü. Beni uykusuz ve aç bıraktı. Doktor Neşet Naci'yi ben öldürmedim. Bunu şahitlerimle de ispat edeceğim. Salonda hayret nidaları ve uğultuları başlamıştı. Başkan gürültüyü bastırdıktan sonra tekrar sordu. Peki kim öldürdü? Kimin öldürdüğünü bilmiyorum fakat bu hadisenin anlaşılması, hak ve hakikatin meydana çıkması için açık konuşmam lazım. Reşit artık Haşmet'i korumanın bir manası kalmadığını anlamıştı. Bu yüzden size her şeyi olduğu gibi anlatacağım dedi ve Haşmet'le nasıl tanıştıklarını, onun evinde niçin kaldığını, babasının izin vermemesine rağmen Haşmet'in resmi arabayı alarak devirdiğini ve Erzurum'dan kaçarak Uludağ'a gittiğini, ailesiyle arasının bu yüzden ve müşerref sebebiyle açık olduğunu, bütün bunları Haşmet'in kendisine söylediğini uzun uzun anlattı.
Ayrım sonu.